Ayrım 56.
Evimiz diye düşündü. Gözünün önünde bir apartman dairesi canlandı. Bu daire hep gözünün önünde canlanıyordu. Sevdiği çeşitli evlerin odaları, odaların içindeki mutluluk dairede yan yana geliyordu. Sonra bir köşede konuşan Sait Nedim Bey ile Nermin'e yaklaştı. Atiye Hanım da oradaydı. Sait Bey köpeğinden söz ediyordu. Ayşe'yi görünce bir an sustular ama sonra Atiye Hanım Ayşe'nin elbisesini övünce yeniden köpekten söz etmeye başladılar. Ayşe ben de evime köpek alır mıyım diye düşündü ama kendisine böyle bir şeyi yakıştıramadı. Remzi'nin de köpeklerden, evin içinde küstah küstah gezinecek bir hayvandan hoşlanacak insan olmadığını düşündü. O nasıl bir insan diye mırıldandı ve düşünmeden şu karşılığı verdi. İyi, eli açık, iyi yürekli, centilmen. Daha başka kelimeler de vardı galiba ama dilinin ucuna gelmiyordu. Sait Bey savaştan söz etmeye başladığı için oradan da ayrıldı. Şimdi nereye diye düşünüyordu ki Refik abisini gördü ve kederlendi. O niye öyle oldu diye mırıldandı. Niye öyle sessiz, düşünceli, hüzünlü oldu benim abim? Refik'e doğru yürürken eskiden ne neşeliydi diye düşündü. Eskiden ben neşesizdim, asık suratlıydım, o neşeliydi. Bana takılırdı, örgülü saçlarımı çekiştirirdi, canımı yakmadan alay ederdi benimle. Refik'in karşısına geçip oturdu. Perihan nasıl? Ateşi var, bitkin, grip dedi Refik. Nigan Hanım bari çocuğu getirseydin dedi. Üşütür diye düşündük. Hiçbir şey olmaz dedi Nigan Hanım. Üç çocuğuna da teker teker bakarak ben size 6 aylıkken en soğuk havalarda dışarı çıkarırdım. Oo, aile meclisi mi toplandı? Sait Nedim Bey neşeyle gülümsüyordu. Savaş sözü bitmişti. Ah Cevdet Bey diye mırıldandı Nigan Hanım. Duvardaki resme bakıyordu. Başını bir süre sağa sola salladı ve döndü. Şuraya otursanıza Sait Bey dedi. Siz Cevdet Bey'i iyi tanırsınız. Sizin konağınızda, Nedim Paşa'nın konağında biz... En iyi tanıyan Fuat Bey'dir, o anlatsın diyerek Sait Bey kalktı. Semih Bey ile konuşan Fuat Bey'e doğru yürüdü. Ona bir şeyler söyledi. Fuat Bey gülümsedi, ağır ağır yürüyerek yanlarına geldi, oturdu. Nigan Hanım Fuat Bey'den rahmetliyi anlatmasını rica etti. Evde odalarda hiç bitmeyen, durmadan canlanan, parlayan, dalgalanan bir uğultu vardı. Fuat Bey, Cevdet Bey'i ilk Selanik'ten İstanbul'a dükkan açmak için geldiğinde tanıdığını söyledi. Hırıltılı bir sesle homurdanarak bunun hangi yıl olduğunu çıkarmaya çalıştı. Ayşe sessizce ayağa kalktı. Hala arkadaşıyla konuşan Remzi'ye doğru yürüdü ve birden ''Söyleyin bakalım ne konuşuyorsunuz?'' dedi. Ona gülümsediler. Kamburunu çıkaran delikanlı bir şeyler söyledi. Ayşe güldü. Büfeye doğru yürüdü. Porselenler diye düşündü. Teyzelerim, eski konak. Bugün nişanlandım. Şimdi büyük salonumuzda yürüyorum. 19 yaşındayım. Sesleri, neşeyi, insanları duyuyorum. Bu tatlı, dalgalı uğultuyu duyuyorum. Nereye gidiyorum? Mutfağa diye düşündü. Oradalar onca ağızlar. Ama burası ne kadar sessiz. Bak gene geldin dedi Emine Hanım. Bakayım bir ne yapıyorsunuz dedim. Tatlıyı koyduk şimdi fırına dedi Yılmaz. Ayşe aa konuştu diye düşündü. Ahçı Nuri'yi hatırladı, babasını hatırladı, Cezmi'yi hatırladı. İş olsun diye buzdolabını açıp su içti. Su içerken buzdolabının üstündeki bir gazeteyi okudu. Bardağı küpün yanına bıraktı. Mutfaktan çıktı ama merdivenlere değil, o dar ve karanlık koridora doğru yürüdü. Çamaşırlıktan, hizmetçi odasından ve Alaturka heladan çıkan kokular koridorda ona çocukluğunu hatırlatmak için gene sabırla birikiyordu. Kokuyu içine çekerek çekirdek diye mırıldandı. Leylek leylek lekirdek. Seyahatler, Avrupa gezileri, eğlenceler. Merdivenlere doğru yürüdü, basamakları tırmanıyordu. Evler, eşyalar, odalar, çocuklar, yıllar, fotoğraflar, halılar, perdeler ve uğultu. Ne güzel, gene bıraktığım gibi. Ne curcuna, ne karmaşa, ne neşe, hayat. Nereye gideyim? 62. Her şey iyi. Fuat Bey, Cevdet Bey'i tanıdığı yılı anlatmış, öteki yıllara geçmişti. meşrutiyeti, meşrutiyetten sonra canlanan iş hayatını, rahmetli Cevdet Bey'in bu yıllarda ne kadar çok çalıştığını anlatıyordu. Refik babasının sağlığında da Fuat Bey'den dinlediği bu hikayeleri gene dikkatle dinliyor, arada bir bunlardan sonuçlar çıkarıyordu. Son zamanlarda suçluluk duyan insanlar gibi kendi hayatını başka hayatlarla karşılaştırdığını, nerede yanlış yaptığını bulmak ya da başka yanlışlar yapmamak için başka hayatlardan örnek alınması gereken sonuçlar çıkardığını, bunu da çoğu zaman farkında olmadan yaptığını biliyordu. Fuat Bey, rahmetli Cevdet Bey'in, meşrutiyetten sonra İttihat ve Terakki ile mason olmadan iyi ilişkiler kurmayı beceren birkaç insandan biri olduğunu söyleyince, önce babasının kendisinden çok daha kararlı ve ne yaptığını bilen bir insan olduğunu düşündü, sonra gene hayat örnekleri topladığını anlayarak kendine kızdı ve Perihan'ı düşünerek eve dönmek istedi. Ama Fuat Bey kendisini Nigan Hanım'dan da çok Refik'in dinlediğini anladığı ve anlatırken yüzüne baktığı için kıpırdayamadı. Fuat Bey'in hikayeleri Atiye Hanım'ın fotoğraf çekmek için araya girmesiyle kesildi. Herkes Nigan Hanım'ın çevresinde toplandı. Refik flaş birkaç kere patladıktan sonra salondan çıktı, merdivenleri tırmanıp aceleyle kütüphaneye girdi. Evden çıkarken sanki burada Cihangir'e götürmeyi unuttuğu bir kitap varmış ve bu kitapta aradığı şeyleri açıklayan bilgileri bulacakmış gibi bir duygu uyanmıştı içinde. Ama kütüphaneye girer girmez bu duygu yerine gene içinde bir pişmanlık ve suçluluk uyandı. Hala bir karara varamadım diye düşündü. Kütüphanenin boş raflarında aradığı şeyi bulamayacağını anladı. Eskiden kitaplar duran gözlerin birinde bir yün örgü ve şişler duruyordu. Masanın üzerinde Cemil'in aritmetik kitabı, bir Türkçe okuma kitabı vardı. Öteki raflara reçel dolu dört kavanoz yan yana konmuştu. Refik Perihan'a ayıp oluyor diye düşündü. Oysa Perihan ona geç gelmesini, eğlenmesini söylemişti. Eve döneyim, boş vakit geçirmeyeyim. Bu odada çalıştığı, okuduğu, arkadaşlarıyla poker oynadığı yılları uzun uzun hatırlamaktan endişelenerek aceleyle odadan çıktı, saatin tıkırtısını duydu, merdivenlerden indi. Ayşe üzülmez inşallah diye mırıldanarak gürültülü salona girdi. Ayşe'yi ararken tanımadığı bir yüzle selamlaştı, sonra Güler Hanım'ı görerek öfkelendi. Gene Perihan'a ayıp oluyor diye mırıldandı, içinden bir şeylere öfkelenmek geldi. Gözünün ucuyla gene baktı ve gördü. Güler gene kendisine anlayışlı bir tavırla bakıyordu. Eve gidiyorum. Nerede şu Ayşe diye düşünüyordu ki, Sait Nedim Bey'in kız kardeşinin yanından ayrılıp kendisine yaklaştığını gördü. Sait Bey'in tavrından kendisine bir şey soracağını anladı ve bekledi. Sait Bey Refik'in koluna girerek, ''Bizim Rastinyak'a gitmiştiniz, Osman söyledi.'' dedi. Refik bir an şaşırarak, ''Kime?'' dedi. Rastinyak'a. Ömer Bey'e. Ona o adı Atiye vermiştir. Trende rastlamıştık. Evet tabii tabii dedi Refik. Anlatmıştı. Ne yapıyor şimdi o? Refik karar veremedi. Sonra birden çiftçilik dedi. Çiftçilik? Sahi mi? Ne hoş dedi Sait Bey. Kelimeyi tadını çıkartarak birkaç kere tekrarladı. Sonra gülümseyerek peki niye? Başka iş mi yok dedi. Ve cevabı kendi verdi. Dar geldi ona bu dünya değil mi? Sözünü beğenerek bir kahkaha attı ve kaşlarını çattı. Yazık yazık. Çok ateşli bir delikanlıydı. Hırslı olduğunu söylüyordu. Öyleydi de. Sonra karısını görüp seslendi. Atiye bak kimden söz ediyoruz? Senin Rastinyak'tan. Sahi ne yapıyor o dedi Atiye Hanım. Bizde fotoğrafları var onun. Görüşmek isterdik. Bu sırada yanına yaklaşan bir çocuğun başını okşayarak... Ne var canım dedi. Çocuğu yüzünü buruşturarak dinledi. Ah peki peki dedi ve utangaç bir tavır takınarak Nermin'e doğru yürüdü. Onun kulağına bir şeyler fısıldadı. Bir yandan işaret parmağını sallayarak çocuğu paylıyordu. Görüyor musunuz kimse ilgilenmiyor günümüzün Rastinyak'larıyla dedi Sait Nedim Bey. Bir kahkaha attı. Fatihler, gençler, hayat diye mırıldandı. Beklenmedik bir hareketle elini Refik'in omuzuna koydu. Sizi de iyi görmüyorum ama. Suratınız asık, konuşmuyor, gülmüyorsunuz. Hep düşünüyormuşsunuz gibi bir haliniz var. Ne düşünüyorsunuz? Bilmem, öyle miyim dedi Refik. Sait Bey gülümseyerek bu evden ayrılmışsınız dedi. Refik çocuk için iyi olur diye düşündük dedi. Sait Bey çocuk için diye tekrarladı ama aklında başka bir şey vardı. Yanından geçen bir kadına gülümsedi, galiba tam ona bir hamle yapacaktı ki caydı. Ama elini Refik'in omuzundan çekmişti. Neşelenin Refik Bey, neşelenin dedi. Sanki bir şey hatırlamaya çalışıyordu. Neşelenin, coşun, hayatın içine girin, yaşayın. Rahmetli babamın dediği gibi anlaşın çevrenizle, uzlaşın. Yoksa çok mutsuz olursunuz. Yaşlanınca bu hırçınlığın boş olduğunu anlayacaksınız. Şimdi doğru mu bizim Rastinyağ'ın yaptığı? Refik, hayır sandığınız gibi değil. Üstelik Ömer İstanbul'a diye mırıldandı. Ama Sait Bey bunu duymamış gibiydi. Yaşayın yaşayın, karışın şu büyük akışa diyordu. Biz neyiz ki? Şu koca tarihte, şu akıp giden ırmağın yanında bir damla su bile değiliz. Bırakın kendinizi. Refik Sait Bey'in sözlerinden de hayat dersi çıkarmaktan çekindiği için, ama bunlar yeni düşünceler değil ki dedi. Evet, rahmetli babam da söylerdi dedi Sait Bey. Yeni değil tabii. Size bizim konağa örnek göstererek bilmem anlatmış mıydım? Bizim eski konağa, yeniye, Refik öfkelenerek evet anlatmıştınız dedi. Anlatmıştım. Sizin babanız da buna en güzel örnektir. O zaman ne yapmalı? Bu hırçınlığın hiçbir yararı yok. Hiçbir meyve vermeyen bir hırçınlık. Bu insana, Refik bir an Russo ve Defoe'yu çevirmeyi, yayımlamayı düşündüğünü Sait Bey'e söylemeyi aklından geçirdi ama caydı. Annesinin yanında Ayşe'yi görmüştü. Ne anlatıyorsun gene Sait? Gülerdi bu. Sizi yakalamış. Babamın hikayesini mi anlatıyor gene? Refik evet evet diye homurdandı. Bir hareket, bir şey yapmak istediği için güldü. Aa orada diye mırıldanarak Nigan Hanım'ı işaret etti ve onların oturduğu köşeye yürüdü. Otur, nereye gittin dedi Nigan Hanım ama galiba alışkanlıktan şikayet eder gibi yaptığını anladı ve gülümsedi. Refik Ayşe'ye dönerek ben gidiyorum. Kusura bakma Perihan'ı merak ediyorum dedi. Tabii tabii dedi Ayşe. Nigan Hanım iyileşir iyileşmez bekliyoruz dedi. Küçük melekciğimi de hemen getir. Sonra yanında oturan Leyla Hanım'a dönerek en küçük torununu anlatmaya başladı. Ayşe Refik'i kapıya kadar geçirdi. Refik onu öptü, duygulandı, dışarıya çıktı. Sessizliği içine çekti. Çıngırak şıngırdadı. Nişantaş'ın üzerinde bulutsuz, lacivert bir gök vardı. Bir rüzgar paltosunun eteklerini kaldırdı. Yıldızsız bir yaz göğü gibi diye düşündü Refik. Yanda yapılan inşaatın tahta perdesine afişler yapıştırılmıştı. Bir duvarın üstünde levha vardı. Sığınağa gider. Saatine baktı, 7'ye geliyor. Perihan beni görünce şaşıracak. Nasıl acaba? Nişantaşı'nın köşesi kalabalık değildi. Hızlı hızlı yürüyen tek tük paltolu insanlar geçiyordu. Refik durağa doğru yürüdü. Yeni bir apartmanın alt katında bir mezeci açılmıştı. Pazar akşamı olmasına rağmen kapalı değildi. Perihan'a bir şey alayım diye düşündü. Ama bir şey yer mi şimdi o? Çocuğa alayım. Dükkanın önünden geçti. Çocuk. İkinci çocuk da geliyor diye düşündü. Ne yapacağım ben? Aklımdakini muhakkak yapacağım ama. Russo. Bunu bir de Sait Bey'e anlatacaktım. İğrenç herif. Güler. Durakta beklemeye başladı ama başka bekleyen olmadığı için sabırsızlandı. Şu kirli semtten uzaklaşayım diye düşündü. Çocukluğum, gençliğim burada geçmişti. Ama gene de ağaçlarını, rüzgarını severim. Boş bir taksi buldu, bindi. Evde ne yapacağım diye düşündü. Perihan'a bir çorba yaparım, çocuğa bir şeyler veririm. Sonra masama oturur, oturur ve ne yaparım? Evet, ne yapmalı acaba? Kendine kızmaya başladı. Bir tek düşüncem yok. Schopenhauer'in onda biri kadar aklım berrak olsaydı. Kendime özgü bir tek düşüncem yok. Olsaydı ne olacaktı? Var üstelik. Kültürel bir hareket, çeviriler, hayatı seviyorum. Şu şoför acaba ne düşünüyor? Öyle şeyler yapmalıyım ki izi küçük de olsa şu adamcağızın hayatında bile görülebilmeli. Evet, köy kalkınması tasarıları kabul ediyorum ütopikti. Marx, onda da aradığımı bulamadım. Onu da düşünceleri berrak olduğu için beğendim ama ne yapmalı? Ben ne yapayım buna cevap bulamadım. Okudukça zaten ona hep suçladığımı, suçlu hissetmem gerektiğini düşündüm. Evet, mülkümden, şu yazıhaneden kurtulmalıyım. Bir yayım evi kurmalıyım. En iyi çevirileri yapmalı. Bu kitapları herkes okumalı. Acaba Ömer ne yapıyor? Muhtar Bey? Birden esnedi. Ne gürültüydü orası da? Evde o gürültünün içinde yıllarca nasıl oturdum? Belki de Ömer haklı. Doğa, sessizlik en iyisi. Açık, temiz hava. Böyle şeylere ihtiyacım var. Temiz hava almak için ne yapmalı? Pazarları maça gitmeli. Ama Perihan buna... Şoför Cihangir'in neresine gideceğini soruyordu. Refik yolu tarif etti. Sonra eve her yaklaşışında yaptığı gibi ne yaptığını, ne yapacağını düşünmeye başladı. Sabah biraz okudum. Sonra şu nişanı da aradan böylece çıkardık. Ayşe de evlenecek, çocuklar, benim ikinci çocuğum. Bu erkek olsun istiyorum. Benim gibi olmasın, herkes gibi olsun. Herkesinki gibi bir de at koyarız. Ahmet. Nasıl biri olur acaba? Eve yaklaşıyordu. Nişan bitti. Aa, şu Remzi'yi tebrik etmedim. Ya da evden çıkarken vedalaşmayı unuttum. Boş ver. Parayı verip arabadan indi. Asansörsüz apartmanın merdivenlerini çıkarken yüreğini dinledi. Yaşlandım diye düşündü. Daire kapılarının önünden geçerken her zamanki gibi içerideki hayatları merak etti. Ama her zamanki gibi bir ipucu bulamadı çünkü dairelerin çoğunda Rumca konuşuluyordu. Anahtarıyla kapıyı açıp içeri girer girmez Perihan seslendi. Geldin mi? Geldim geldim. Nasılsın? İyiyim diye Perihan seslendi. Sesi de iyiydi. Refik paltosunu çıkarırken sabırsızlandı. Ayakkabılarını çıkarmadan Perihan'ın yanına gitti. Sahi iyi misin? Yatağın ucuna oturdu. Anlamadım ben de. Ateşim düştü galiba. Refik onu öptü. Derece nerede? Bir daha bak dedi ve dereceyi bulup uzattı. Perihan dereceyi koltuğunun altına yerleştirdi. Nasıldı nişan? Nasıldı? İyiydi işte diye mırıldandı Refik. İyi ki buraya taşınmışız. Çocuk ne yapıyor? Demin kendi kendine oynuyordu. Kimler vardı? Herkes vardı. Senin Güler Hanım da vardı. Niye benim oluyormuş? Dedi Perihan. Refik elini yorganın orta yerine hafifçe bastırarak, ''Erkek olursa adı Ahmet olsun.'' dedi. ''Neler düşündüm biliyor musun?'' ''Önce nişanı anlat.'' dedi Perihan. ''Ayşe ne giymişti?'' Refik neşesinin gölgelenmesinden korkarak bir elbise diyerek gülümsedi. Yeşildi galiba. Ayağa kalktı. Perihan, ''Aa, çamurlu ayakkabılarınla içeri girmişsin.'' dedi. ''Hadi git de terliklerini giy.'' Refik odadan çıktı. Terlikler, terlikler diye mırıldandı. Ömer'in bir sözünü hatırlar gibi oldu ama bunun üzerinde durmadı. Eskiden terlik giymiyordum çünkü Nişantaşı'nda oturuyorduk. O evde terlik giymeye gerek yoktu diye söylendi ve terliklerini giydi. Sonra birden çalışma odasına girdi. Hatıra defteri masanın üzerinde açık duruyordu. Yazdıklarını okudu, utandı. Herr Rudolf'a yazdığı mektubu okudu, gene sıkıldı. Hemen işlere sarılayım, çevirilere başlayayım diye düşündü. Mektubu kaldırdı, defteri kapadı, masaya oturdu. İçeriden Perihan, ateşim iyi, çok iyi diye seslendi. Her şey çok iyi, olağan, iyi. Kendi kendine gülüyordu galiba. Üçüncü bölüm. Son söz. 1. Bir gün başlıyor. Ahmet uyanır uyanmaz saatine baktı. Yarım. Gece 5'te yatmıştım. 7,5 saat eder diye düşündü. Fazla bile bu kadar uyku. Aceleyle yataktan kalktı, pijamalarını çıkardı, esnedi. Elbiselerini giyerken gene kapıyı açık unutmuşum diye düşündü. Oda gene bezir yağı ve gaz kokuyordu. Bir yerde bezir yağının kanser yaptığını okumuştu. 5 yıl önce babası kanserden öleli beri böyle şeylere dikkat ediyordu. Elbiselerini giyerken bir yere yazayım da yatarken kapıyı kapamayı unutmayayım diye düşündü. Sonra kendisini fazla ihtiyatlı buldu. İhtiyatlı insanlardan hoşlanmıyorum ama şu kolera salgını çıkınca herkesten önce hastaneye koşuyorum diye mırıldandı. Ama çok yaşamak da istiyorum. İstediğim resimleri ancak 50'sinden sonra yapabilirim. Goya 82 yıl yaşamıştı. Picasso hala resim yapıyor. Russell da daha bu yıl öldü. Şov da galiba çok yaşamayı öğütlermiş. Bir sanatçının ne kadar yaşaması gerektiğine, uzun ömrün yararlarına ilişkin düşündüğü, okuduğu, duyduğu başka şeyler de vardı aklında ama tekrarlamadı. Odadan çıktı, helaya doğru yürürken durdu, büyük odanın duvarına dayalı bir resme yaklaştı. Bunun üzerinde önceki gün çalışmıştı, bugün de çalışmak istiyordu. Tuvale parmağıyla bir dokundu, boyanın istediği kadar kurumuş olduğunu anlayınca sevinerek helaya girdi. İçeri girince her sabah yaptığı gibi önce çıplak ayakla helaya girdiği için kendine kızdı, sonra günün programını gözden geçirmeye başladı. Cumartesileri kimse Fransızca ve resim dersi almak istemediği için vaktin çoğu kendinindi. Akşamüstü belki İlknur gelecekti. Babaannem nasıl acaba? Babaannesinin sağlığı kötüydü, doktorlar ölümden bile söz etmişlerdi. Bütün gün yatakta yatıyor, tuhaf şeyler mırıldanıyor, başında da bir hemşire bekliyordu. Sahi dedemin resmini yapacaktım diye düşündü. Sakallı, hırpani, bohem sanatçılara benzememek için her sabahki gibi tıraş oluyordu. Yüzün Goya'nın yüzüne benziyor mu diye mırıldandı. Goya tutkusunu da yeni çıkardım. Kendine kızar gibi yaptı, suratını yıkadı, banyodan çıktı ve kapının altından atılmış gazeteyi aldı. Gazetenin yanında bir de zarf gördü. Bir sergi davetiyesiydi, açıp baktı. Gencay sergisi için davetiye bastırmış. Bunu benle konuştuğu, kaç kere söylediği halde bir de yolluyor. Ne herif? Davetiyeye bir daha baktı. Düğün davetiyesine benziyordu. Tam küçük burjuva herif diyecekti ki caydı, Gencay'a sevgi beslediğini içinden geçirdi ve gazeteyi alarak bir köşeye oturdu. Gazete hiç de iç açıcı değildi. Cenaze büyük bir törenle kaldırıldı. 5000 genç bağımsızlık andı içti. 12 Aralık 1970. Bir tabuta sarılarak ağlayan çarşaflı bir kadın resmi vardı. Hüseyin Aslantaş'ın annesi. Resmin altına baktı. Talihsiz ana oğlunun tabutuna kapandı ve hıçkırıklara boğuldu. Birden ürperdi. En ciddi şeyleri bile bu yerli film ağzıyla. Gözü başka bir şeye ilişti. Batur Sunay'a muhtıra verdi. Heyecanlanarak okudu. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Muhsin Batur, 24 Kasım 1970 tarihinde Cumhurbaşkanı'nı ziyaret ederek, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin çeşitli kademelerinde son derece belirgin hale gelen bir rahatsızlıktan bahsederek, başını gazeteden kaldırdı. Ziya Bey haklıymış diye düşündü. Dün babasının kuzeni emekli albay Ziya, Nigan Hanım'ı ziyarete gelmiş, Ahmet'i görünce yukarı çıkmış, askerlerin artık bir şeyler yapacağından söz etmişti. Her zaman takındığı çok şey bilen ama bildiklerini saklamak zorunda olan esrarlı tavrıyla bugün yarın bir şey olacağını söylemişti. Sonra ağzından muhafız alayı, harp okulu gibi kelimeler kaçırıvermiş ya da kaçırıvermiş gibi yapmıştı. Ya ya ordu görevini yapar hakkını alır diyen bir bakış vardı yüzünde.